Ayrım 22, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 336. 22. Kısım. Katrina dayandı, sonra ölüm öncesi sayılan komadan çıkarak yavaş yavaş hayata döndü. Böylece Sean'un azabı umuda, sonra da eşsiz bir sevince dönmüştü. Kadının idrarı artık siyahımsı değil, pembe ve tortuluydu. Hem Katrina bitkinlikten yastıktan başını kaldıramamakla beraber kocasının yanında olduğunun farkındaydı. Gözleriyle adamı izliyordu. Ancak bir hafta sonra bebeğin öldüğünü öğrenebildi. Yorgun bir fısıltıyla çocuğu sorunca Sean büyük bir yumuşaklık ve şefkatle durumu anlatmaya çalıştı. Kadının büyük bir tepki gösterecek hali de yoktu pek. Gözlerini tepedeki brandaya dikerek sessiz sessiz ağladı. Bu korkunç malaryanın kadına verdiği zarar inanılacak gibi değildi. Bacakları sıskalaşmış, yüzünün ve vücudunun derileri sarkmıştı. Ayrıca o ateş direncini de yok etmişti. Bebeğinin ölümüne duyduğu acıya dayanacak halde değildi. Katrina görünmez bir kabuğun içine gizlenmiş gibiydi. Ne Sean ne de oğlu ona erişebiliyordu. Erkek bütün günlerini karısının yanında geçiriyor, Zulular onun iştahını açmak için her gün vadide dolaşıp yabani meyveler, bal, zürafa iliği, çeşitli hayvan etleri, fil yüreği kebabı ve türlü balıklar getiriyorlardı. Katrina bunlardan güçlükle bir iki lokma alıyor, sonra dönüp yatarak arabanın brandasına gözlerini dikiyordu. Sean oturup ona alacakları çiftlikten söz ediyor, Witwater Strand'daki günlerini anlatıyor, kadını eğlendirecek hikayeler düşünüyordu. Gözleri yemyeşil, siyah saçları kıvır kıvır olan Dirk de yürümeye başlamıştı artık. Sean karısını oyalamak için onun arabada oynamasını istiyordu. Fakat Dirk uzun süre arabaya kapanmaya dayanamayarak, ''Bejan, Bejan!'' diye bağırıyordu. Embejane de hemen başını arabaya uzatarak izin ister gibi Sean'a bakıyordu. Sean da pekala diyordu, çocuğu götür ama Candle'ya söyle, ona çok fazla yemek yedirmelisin. Embejane Sean'un fikrini değiştirmesine imkan bırakmadan hemen Dirk'ü kaptığı gibi gidiyordu. Çocuğu şımartan iki düzine Zulu vardı. Hepsi de çocuğun sevgisini kazanmak için yarışıyordu. Gururlu Embejane bile sırtında çocukla elleri ve dizlerinin üstünde yürüyerek arabaların arasında dolaşmaya razı oluyordu. Hilubi ve Kant'la çocuğu fazlaca şımartmaktaydılar. Diğer Zulular da Dirk'e bayılıyorlardı ama Embejane ya da Hilubi'nin kıskançlığından korktukları için pek yaklaşmıyorlardı. Sean olanların farkındaydı fakat Katrina'nın yanından ayrılmadığı için durumu önleyemiyordu. Sean ömründe ilk kez kendisini tam anlamıyla birine veriyordu. Bu fedakarlığı yaparken de yapayalnızdı. Adam Katrina yataktan kendi kendine kalkacak hale gelene dek de böyle davranmaya devam etti. Sonra da kadın biraz güçlenene kadar yine ona baktı. Sean aradan ancak aylar geçince Katrina'nın yola dayanabileceği kanısına vardı. Kadın için bir sedye yaptılar. Sean onun araba sarsıntısından rahatsız olacağını düşündü. İlk gün 2 saat yol aldılar. Sedyesinin üstüne bir de güneşlik yapılmış olan Katrina'yı 4 Zulu taşıyordu. Ama yine de kadın 2 saat sonra yoruldu. Sırtı ağrıyor, sarı cildinden terler akıyordu. Böylece bir hafta her gün 2 saat gittiler. Ondan sonra daha fazla yol almaya başladılar. Magalies Berg'in yarı yoluna gelince bir suyun yanında konakladılar. Embejane, bir araba boş dedi. Buradan 4 saat ötede bir yerde birkaç arabayı dolduracak kadar fil dişi var. Sean'un dudakları acıyla büküldü. Güneydoğu'ya doğru bakarken hafif bir sesle konuştu. Embejane, ben hala genç bir erkeğim, fakat yaşlılığımda bile beni mutsuz edecek kadar acı anılar topladım. Bir arkadaşımdan sadece hayatını değil, fil dişi hissesini de çalmamı ister misin? Embejane hayır der gibi başını salladı. Ben sadece sordum. Ben de cevap verdim Embejane. O fil dişi dafın, bırak orada gömülü kalsın. 23. Kısım. Limpopo Irmağı'ndan ayrıldıktan ancak 2 ay sonra Louis Trichard'daki Boer kasabasına geldiler. Sean Embejane'ye arabaları kilisenin önündeki alana çekmesini söyledikten sonra bir doktor bulmaya gitti. Orada bir tek hekim vardı. Onu alarak arabalara götürdü. Kır sakallı doktor karısını muayene ederken de arabanın önünde bekledi. Doktor daha sonra Shaw'un yanına gelerek, ''Tanrınıza her an şükretmelisiniz Meneer'' dedi. ''Karınız hem hummaya hem de çocuğunun ölümüne dayanabilmiş. Bu inanılacak gibi değil. Kendisi şimdi tehlikeyi atlatmış sayılır. Fakat hala hasta. Tümüyle kendisine gelebilmesi için bir yıl geçmesi gerek. Size verebileceğim hiçbir ilaç yok. Karınız sakin bir yaşam sürmeli. Onu iyi besleyin ve zamanın tedavi etmesini bekleyin.'' Doktor durakladı. Başka bir şey daha var. Eliyle alnına vurdu. Acı çekmek insana çok zarar verir. Onun sevgi ve yumuşaklığa ihtiyacı var. 6 ay sonra da kaybettiği bebeğin boşluğunu dolduracak bir yenisine ihtiyacı olacaktır. Ona bu üçünü verin Meneer. Ama en önemlisi ona sevginizi verin. Hastalarım beni bekliyor. Artık gitmeliyim. Elini uzattı. Tanrı sizinle beraber olsun Meneer. Shaun onun elini sıktı. ''Size borcum nedir?'' Esmer yüzlü, mavi gözlü doktor gülümseyince birden gençleşir gibi oldu. ''Sözler için para almam. Keşke daha fazlasını yapabilseydim.'' Adam dönerek uzaklaştı. Shaun ''Embejane'' diye seslendi. ''Arabadan büyük bir fil dişi al ve doktorun evine götür.'' Katrina ile Shaun ertesi gün kiliseye gittiler. Katrina ilahiler okunurken ayakta duramadı. Sessiz sedasız yerine oturmuş, mihraba bakarken gözleri acı doluydu. Louis Richard'da 3 gün daha kaldılar. Sonra yolculuğun son kısmı başladı. Katrina da biraz gücüne kavuştu. Kısa süre içinde Dirk'ü Zulu'ların elinden aldı. Adamlar buna üzüldüklerini zorlukla gizleyebildiler. Sonra da sedyeden inip yine öndeki arabada yerine geçti Katrina. Vücudu dolgunlaşmış, sarı yanakları biraz renklenmişti. Fakat toplamasına karşılık sinir bozukluğu geçmiyordu. Shaun'un bu konuda yaptıkları da bir sonuç vermedi. 1895 Noel'inden bir ay önce Shaun'un arabaları alçak tepeleri aşarak Pretoria'ya yaklaştı. Evlerin bahçelerindeki jakaranda ağaçları mor çiçekler açmıştı. Kalabalık caddeler Transvaal Cumhuriyeti'nin zenginliğini açıklıyordu. Shaun arabaları kentin eteklerinde bırakarak tek iyi elbisesini giyip atına bindi. Fakat bu elbise 4 yıl önceki modaya göre yapılmıştı. Witwater Strand'a ona iyi gelen elbisenin karın ve kalçaları iyice boldu artık. Buna karşılık ceket iyice kalınlaşmış, kaslı kollara dar geliyordu. Yüzü güneşten iyice yanıp kahverengimsi bir renk almıştı. Neyse uzun sakalı gömleğinin kapanamayan yakasını gizliyordu. Üstleri bile soyulan çizmeleri biçimlerini kaybetmişti. Terden şapkası leke içinde kalmıştı. Bu yüzden yanında dev gibi vahşi kocaman bir sokak köpeğiyle giden adama merakla bakanlar oldu. Shaun, Duff'la kente uğradığında araba ve gereken her şeyi Goldberg mağazasından almıştı. Her türlü alım-satım yapan dükkan sahibi E. Goldberg, altın, değerli taşlar ve fil dişiyle de ilgileniyordu. Onun için yine doğru bu dükkana gitti. Atından atlayıp dizginleri Zulu'ya atarak, ''Eğeri çıkar embejane'' dedi, ''bu iş zaman alacak.'' Shaun kaldırımdan geçip Bay Goldberg'in türlü işlerini yönettiği binaya girdi. Adamın yardımcılarından biri tezgahın arkasından çıkıp yaklaştı. Fakat Shaun hayır der gibi başını salladı. Bay Goldberg'in dükkanın arka tarafında 2 müşteriyle konuştuğunu görmüştü. Onun için bekleyecekti. Bu arada dükkandaki mallara baktı. Bay Goldberg müşterilerini uğurladıktan sonra Shaun'a döndü. Ufak tefek şişman bir adamdı. Shaun'a ifadesiz gözlerle bakarken kafası hızla çalışıyordu. Birden onun adını bularak tatlı tatlı gülümsedi.
''Bay Courtney, öyle değil mi?''
Shaun sırıttı. ''Doğru, nasılsın Izzy?'' El sıkıştılar, İşler nasıl?'' Bay Goldberg'in kaşları çatıldı.
''Kötü Bay Courtney, çok çok endişeliyim.''
Shaun onun karnına vurdu. ''Ama iyi gözüküyorsun, şişmanlamışsın.''
''Siz şaka ediyorsunuz Bay Courtney. Vergiler, sıkıntılar.'' içini çekti. ''Şimdi de savaş çıkacağını söylüyorlar.''
Shaun'un kaşları çatıldı. ''Ne?''
''İngiltere ve Transvaal Cumhuriyeti arasında savaş.''
Yüz atları gevşeyen Shaun bir kahkaha attı. ''Saçma, Kruger bile böyle bir budalalık yapamaz.''
Bana bir fincan kahve ve bir puro ver. Sonra bürona geçip iş yapalım.
Bay Goldberg'in gözleri yine ifadesizleşti.
İş mi Bay Courtney? Evet, bu sefer ben satıyorum, sen alıyorsun. Fil dişi.
Fil dişi mi?
Evet, 12 araba dolusu fil dişi.
Adam hafifçe içini çekti.
Fil dişi para etmiyor.
İyi rol yapıyordu. Sean daha önce fiyatları sormamış olsaydı ona inanırdı.
Bunu duyduğuma üzüldüm diye mırıldandı. İlgilenmediğine göre gidip başkasını arayayım bari.
Goldberg büroma gel diye davet etti.
Hiç olmazsa konuşuruz. Konuşma bedavadır.
Aradan 2 gün geçti ve hala konuşuyorlardı. Sean arabalarını getirip fil dişlerini dükkanın arkasındaki avluya boşaltmıştı. Bay Goldberg de her dişi kendi elleriyle tartmış, ağırlıklarını bir kağıda yazmıştı. Sean'la sayıları toplamışlardı ve artık pazarlığın son safhasındaydılar.
Sean, haydi izi, bu işi bitirelim diye homurdanınca adam durakladı. Sonra uzatılan eli sıktı.
Birbirlerine gülümsediler. İkisi de bu alım satımdan memnundu. Bay Goldberg'in yardımcılarından biri altınları saydı. Sean da bunları brandadan yapılmış 2 torbaya doldurdu. Dostlukla Bay Goldberg'in omzuna vurarak bankaya gitmek için dükkandan çıktı.
Goldberg onun arkasından seslendi. ''Tekrar ne zaman ava gideceksin?''
Kısa süre sonra.
Malzemeni buradan almayı unutma.
Sean geleceğim diye cevap verdi. Torbalardan birini embejane, diğerini Sean taşıyordu. Sean kendi kendine gülümsemekteydi. İnsanın elindeki altın torbasının ağırlığı çok etkileyiciydi. Bu yüzden sanki boyu birden uzayıp 3 metre olmuş gibi geliyordu ona. O gece arabalarında karanlıkta yatarlarken Katrina, ''Çiftliği alacak kadar paramız oldu mu Sean?'' diye sordu.
Evet, Kap Burnu'nun en güzel çiftliğini alacak kadar paramız var. Bir sefer daha yaptık mı evi, ahırları da kurarız, hayvanları alırız. Bağlarımız olur ve üstüne para da kalır.
Katrina bir an sustu. Sean, yine o ıssız topraklara mı gideceksin?
Adam bir sefer daha diye cevap verdi. 2 yıl sonra Kap'a yerleşiriz.
Karısına sarıldı. Buna üzülmüyorsun ya.
Yok, hoşuma bile gidecek. Ne zaman buradan ayrılacağız?
Sean hemen değil diye güldü. Önce biraz eğleneceğiz.
Yine karısına sarıldı. Katrina biraz toplamıştı fakat hala kemikleri pek örtülememişti.
Sevgilim, sana süslü kılıklar alacağız. Bana da temiz bir takım elbise. Ondan sonra seninle gezer, bu kentte ne gibi eğlenceler olduğuna bakarız.
Tamam, ne yapacağımızı buldum. Bir araba kiralar, Johannesburg'a gideriz. Büyük otelde bir daire tutar, keyfimize bakarız.
Porselen bir banyoda yıkanır, kuş tüyü bir yatakta yatarız. Sen saçlarını yaptırırsın, ben de sakalımı düzelttiririm. Seninle istakoz ve penguen yumurtası yeriz.
En son ne zaman domuz ya da koyun et yediğimi anımsayamıyorum.
Bu arada şampanya içeriz, iyi bir orkestra çalarken vals yaparız.
Katrina, vals günah sayılan bir dans mıdır diye fısıldadı.
Sean karanlıkta gülümsedi. Öyledir tabii.
Ömrümde bir kez böyle günah işlemek isterim. Fazla değil. Bunun nasıl olduğunu anlamak için seninle biraz vals yaparım.
24. Kısım. Sean ertesi gün Katrina'yı Pretoria'daki en lüks kadın mağazasına götürdü. Yarım düzine elbise için kumaş seçti. Kanarya sarısı rengi ipekten bir balo elbisesi yapılacaktı. Adam bunun savurganlık olduğunu biliyordu. Ama Katrina'nın yanaklarındaki pembeliği, yeşil gözlerindeki eski pırıltıyı görünce aldırmamaya karar vermişti. Kadın hummadan beri ilk kez canlanmıştı. Sean için için teşekkür ederek altınları saçıyordu.
Çevrelerine toplanan satıcı kızlara, ''Bir düzine şundan'' dedi, ''Bir düzine de ötekinden.''
Sonra rafta yeşil bir şey gördü. Bu Katrina'nın yeşiliydi.
''O nedir?''
İki kız raftaki yeşil şeyi almak için az kalsın birbirlerini deviriyorlardı. Bu bir şaldı.
Sean şalı Katrina'nın omuzlarına attı. Bunu da alıyoruz.
Güzel şala bakan Katrina'nın dudakları titredi. Sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. Dükkandaki satıcılar onu teselliye çalışarak etrafında toplandılar. Sean sonunda Katrina'yı kucağına aldığı gibi kiraladığı arabaya götürürken omzunun üstünden seslendi.
''Elbiselerin yarın geceye hazır olmasını istiyorum.''
kendi arabalarına dönünce Katrina'yı yatağına yatırdı.
''Lütfen beni bağışla Sean, ömrümde böyle bir şey yapmamıştım.''
''Ziyanı yok güzelim, anlıyorum, artık uyu.'' Ertesi gün Katrina dinlenirken Sean Goldberg'in dükkanına giderek av için gerekli şeyleri aldı. Arabaların doldurulması da bir gün sürdü. Bu arada Katrina Johannesburg'a gidecek kadar iyileşmişe benziyordu. Ertesi gün öğleden sonra yola çıktılar. Embejane kiralık arabayı sürüyor, Sean'la Katrina da arkada oturuyorlardı. Dirk de karşılarında zıp zıp zıplıyordu. Johannesburg'a vardıklarında Sean kentin iki misli büyümüş olduğunu gördü. Ana yolu izleyerek kentin merkezine çıktılar. Kalabalık Elof Caddesi'nden geçerlerken Sean birden geçmişteki hayaletleri görür gibi oldu. Duff'ın kahkahasını duyarak başını çevirdi. Ama gülen açık bir arabaya binmiş, altın dişli, süslü bir züppeydi. Sean geçmiş kayboldu diye düşündü. Asla geriye dönemem. Büyük otelde bir daire tuttular. Bir oturma salonu ve iki yatak odası vardı. Balkonu da caddenin üstündeydi. Katrina bitkin düşmüştü. Yemeklerini dairede yediler. Katrina yatınca Sean bir içki içmek için bara indi. Bir köşeye oturarak konyak ısmarlayan adam, barda da epey değişiklik yapılmış olduğunu fark etti. İçkisini yudumlayarak kendi kendine gidip yatayım dedi. Burası artık benim dünyam değil. Dünyamın yukarıda rahat rahat uyuduğunu umarım. Gülümseyerek konyağını bitirdi. Birden yanında biri bağırdı.
Sean! Tanrım! Sean gerçekten sen misin?
Sean dönerek konuşan adama baktı. Düzgün kesilmiş sakalı, güneşten yanıp kızarmış kocaman burnu tanıyamadı. Ama o gözleri biliyordu.
''Dennis, vay namussuz! Ladybrook'tan Dennis Peterson, öyle değil mi?''
Dennis, ''Beni hemen tanıyamadın.'' diye güldü. ''Doğrusu böyle dostluk olmaz. Bir kelime söylemeden 10 yıl önce kayboldun. Şimdi de beni tanıyamadın.''
Sean da gülmeye başladı. ''Seni birden tanımamanın nedeni var.'' ''Seni yıllar önce astıklarını sanıyordum. Johannesburg'da ne yapıyorsun?''
''Sığır satıyorum. Sığır Yetiştirenler Derneği'nin başkanıyım.''
Dönüş'ün sesinde gurur vardı.
''Anlaşmalarımızı yenilemek için buraya geldim. Bir saat sonra da gidiyorum.''
''Demek bir içki içecek vaktim var. Ne istersin?''
''Teşekkür ederim. Bir kadeh konyak.''
Sean içkileri söyledi. Konyakları içerken birden sessizleştiler. Dostluklarının üstünden 10 yıl geçmişti. Dennis, neler yapıyorsun diyerek sessizliği bozdu.
Bir ara madenciydim, şimdi de avdan döndüm. Heyecan verecek bir şey yok.
Birden ailesinden haber alabileceği geldi aklına.
Ladybrook'ta herkes nasıl? Kız kardeşlerin ne yapıyor? İkisi de evlendi, ben de öyle, 4 oğlum var.
Dennis yine gururlanmıştı.
Karımı tanırsın, Audrey, ihtiyar payın kızı.
Yok. Kendini tutamayıp bağıran Sean birden toparlandı.
''İşte buna sevindim Dennis. Senin hesabına memnun oldum. Çok hoş kızdı.''
Dennis evlenip iyi bakılan erkeklere özgü şekilde mutluydu. Toplamış ve göbeklenmişti.
''İhtiyar pay da öldü tabii. Banka ile dükkanı Ronnie yönetiyor.''
Sean yarasa kulaklı pis fare derken hata yaptığını anladı. Dennis'in kaşları hafifçe çatıldı.
''Onunla akrabayız artık.'' Kendisi iyi bir insan ve başarılı bir iş adamıdır.
Kusura bakma, şaka ettim. Annem nasıl? O anda Dennis'in gözleri yumuşadı.
Eskisi gibi. Ada teyze Ronnie'nin dükkanının yanında bir terzihane açtı. Orası bir altın madeni. Herkes Ada teyzeye gidiyor. Ha, kendisi 2 büyük oğlumun vaftiz annesi.
Birden sitem etti.
Ona hiç olmasa mektup yazmalıydın Sean. Ada teyzeyi ne kadar üzdüğünü bilemezsin.
Sean gözlerini kadehine dikti. Bazı nedenler vardı.
Ama görevini ihmal etmemeliydin.
Sean başını kaldırarak öfkeyle ona baktı. Bu dar kafalı, kendini beğenmiş küçük adama sinirlenmeye başlamıştı. Fakat durumun farkında olmayan Dennis devam etti.
Bana bak, çiftliklerimde çok çalışıyorum. Mahobas Kloof da artık benim. Ama ailemle ilgileniyorum. Sığır Yetiştiriciler Derneği'nin de başkanıyım. Kasaba yönetim kurulundayım. Gelecek ayda bana belediye başkanlığı teklif edecekler.
Dikkatle Sean'a baktı.
Sen şimdiye dek hayatında ne yaptın?
Yaşadım. Dennis afalladı.
Evli misin?
Evet ama sonra onu esir tüccarlarına sattım. Çünkü iyi para verdiler.
Dönis şaşaladıysa da sonra kendini toplayarak ''Şaka ediyorsun'' diye güldü. ''Neyse artık gitmem gerekiyor. Seni tekrar gördüğüme sevindim.''
Ayağa kalkacağı sırada Sean ona engel oldu. ''Dur. Kardeşim Gary nasıl?''
''Zavallı Gary.''
Sean dehşete kapılarak sesini yükseltti. ''Nesi var? Neden zavallı dedin?''
''Bilemiyorum. Ondan herkes böyle söz ediyor. Yalnız fazla içtiğini belirtmeliyim. Ama o kadınla evli olduğu için de kendisini suçlayamam doğrusu. Sen yakanı iyi kurtardın Sean. Gary'nin talihi yok. Son Rinderpest salgınında sürülerinin yarısını kaybetti. Neyse Ronnie ona yardım etti. Çiftliğin ipotek edilmesine karşılık borç para verdi.''
Sean, Thomas çiftliği yine ipotekli demekle yinledi.
''Oh Gary, Gary. Evet öyle, artık gitmeliyim. Kardeşine seni gördüğümü söyleyeyim mi?''
''Hayır.'' Dennis durakladı.
''Bir şeyin yok ya Sean.''
Hafifçe öksürdü.
''Yani para durumun iyi mi?''
Sean mutsuzluğunun hafifler gibi olduğunu hissetti. Bu kendini beğenmiş küçük adam ona para vermeyi teklif edecekti.
''Çok iyisin Dennis ama birkaç gün geçinecek kadar para biriktirdim.''
Son derece ciddi bir tavır takınmıştı. Dennis pek rahatladı.
''Öyleyse sorun yok. Haydi hoşça kal Sean.''
Dönüp bardan çıktı. Sean onu hemen unutmuş kardeşini düşünmeye başlamıştı. Birden kararını verdi. Bir sonraki av bitirince Ladyburg'a dönecekti. Pearl dışında kuracakları çiftliğin sadece yeri değişecekti. Natal'a yerleşeceklerdi. Birden Theonis çiftliğindeki duvarları, tahta kaplama çalışma odasında olmayı istedi. Adanın sesini duymayı, ona her şeyi anlatmayı arzu etti. Üvey annesi durumu anlar, onu bağışlardı. Ama en çok görmek istediği Gary'di. ''Zavallı Gary'' diye düşündü. ''Ona dönmeliyim. 10 yıl çok uzun bir zaman. Herhalde kardeşim de kızgınlığını unutmuştur. Onun için Theonis çiftliğine dönmeliyim.'' Bu kararı verince içkisini içip yatmak için yukarıya çıktı. 25. Kısım. Sean sabah neşeli uyandı. Katrina yatakta oturmuş, fincanlara gümüş ibrikten kahve koyuyordu. Dirk de içeriye girmek için kapıyı yumruklamaktaydı. Katrina kocasına gülümsedi. ''Günaydın Meneer.'' Sean doğrulup onu öptü. ''Nasıl uyudun sevgilim?''
''Teşekkür ederim, iyi uyudum.'' Ama Katrina'nın gözlerinin altında mor gölgeler vardı yine. Kahvaltıdan sonra embejane arabayı getirdi. Sean karısını alarak kenti gezdirdi. Ona bildiği yerleri gösterirken embejane ile eski günleri anarak gülüyorlardı. Borsanın önü pek kalabalıktı. Elof Caddesi'ndeki binanın cephesi değiştirilmişti. Ön kapının yanında Rent şirketi yazılı bir tabela vardı. Zulu arabayı durdurunca Sean karısına eski günleri anlatarak övündü. Katrina iyice sessizleşmişti. Sean'un heyecanını yanlış anlamış, onun eski günleri aradığını sanıyordu. Sonunda Jean, ''Embejane diye seslendi. Bizi kendi madenine götür.'' Yolun son 500 metresi otlarla kaplanmıştı. Yönetim binası yıkılmış, temellerin arasından da bitkiler çıkmıştı. 1 mil kadar ötede yeni yapı ve makineler vardı. Fakat eski tünellerin bırakıldığı anlaşılıyordu. Zulu bir zamanlar yönetim binasının olduğu yerin önünde arabayı durdurarak atladı. O atları tutarken Sean da karısının inmesine yardım etti. Sonra Dirk'ü de omuzuna aldı ve bele kadar yükselen otlarla döküntülerin arasından geçerek kendi madeninin 3 numaralı tünelinin ağzına yaklaştılar. Tünelin önünde paslanmış, ortası çökmüş bir tel vardı. Sean oğlunu tutarak yerden bir kaya parçası alıp tünelin ağzından attı. Sessiz sedasız durarak iki yana çarpa çarpa düşen taşın dibe vurmasını dinlediler.
''Dirk başka taş at!'' diye bağırdı.
Fakat Katrina kocasına engel oldu.
''Burası kötü bir yer. Artık gidelim.''
Birden titredi. ''Burası bir mezara benziyor.'' Sean öğle yemeğinde pek neşeliydi. Küçük bir şişede şarap içti. Ama Katrina yorulmuştu ve eskisinden daha da üzgündü. Sean'ın kendisini tanımadan nasıl bir yaşam sürdüğünü anlıyordu artık. Kocasının yine böyle bir yaşama dönmeyi isteyeceğinden korkuyordu. Katrina sadece ıssız yerlerde avlanmayı biliyor, bir çiftlik özlemiyle yanıyordu. Büyük bir kentte böyle bir yaşam sürmesini öğrenemezdi. Yemek boyunca kocasını seyretti.
Onun şarap garsonuna rahatlıkla emir vermesine, tabağının yanında sıra sıra dizili çatal ve bıçaklardan belirlilerini seçmesine baktı. Sonunda dayanamadı. ''Buradan gidelim, avlanacağın yerlere gidelim.'' Sean elinde çatalıyla kala kaldı. ''Ne?''
''Lütfen Sean, ne kadar çabuk gidersek çiftliği de o kadar çabuk alabiliriz.''
Sean güldü. ''Bir iki gün bir şey değiştirmez, daha eğlenmeye yeni başladık. Bu gece seni dansa götüreceğim, günah işleyeceğimizi unuttun mu?''
Katrina daha sonra yatıp biraz uyuyarak dinlendi ama sıkıntısı geçmemiş artmıştı. Bununla birlikte Sean'a bir şey söylemeyerek banyo yapıp sarı tuvaleti giydi. Başının derisi yanana kadar saçlarını fırçaladı. Ancak saçları cansız ve donuktu yine de. Bu saçlar aynadan kendisine bakan sarı yüzlü kadının gözleri kadar donuktu. Sean arkadan yaklaşıp onun yanağını öptü. ''Tıpkı üst üste konulmuş altın külçelerine benziyorsun.'' Fakat o da sarı kumaşı seçmekle hata ettiğini anlamıştı. İpeğin rengi karısının hummadan sararak cildine benziyordu. Dirk'ü Embejani'ye emanet ederek çıktılar. Sean daha önce otel katibine kentin en iyi lokantasının hangisi olduğunu sormuştu. Artık bütün kibarlar Altın adlı yere gidiyorlardı. Sean da kolunda Katrina ile Altın'ın kapısından girdi. Ama burasının lüksü adamın bile sessizleşmesine neden oldu. Bir generalinkini andıran sırmalı üniforma giymiş bir garson onları mermer bir merdivende indirip çiçekli yemyeşil halıların serili olduğu salonda bir masaya götürdü. Şık erkek ve kadınlar oturmuş yemek yiyorlardı. Tavandaki kristal avizelerin ışıkları masalardaki kristal ve gümüşlere vuruyordu. Orkestra iyiydi. Salon parfüm ve pahalı puro kokuyordu. Katrina eline tutuşturulan menüyü alarak baka kaldı. Neyse Sean onun imdadına yetişerek Katrina'yı etkileyen fakat garsonun aldırış etmediği bir Fransızca ile yemekleri ısmarladı. Şarap gelince Sean da biraz neşelendi. Katrina onun karşısında sessiz sedasız oturuyor, söyleyecek zekice bir şeyler bulmaya çalışıyordu. Kampta arabalarında baş başa kaldıkları zaman saatlerce konuşuyorlardı. Ama kadın kentte adeta dilsiz olmuştu. Sean bir ara masanın üstünden elini uzatarak Katrina'nın koluna dokundu. ''Dans edelim mi?''
''Sean yapamam. Bu kadar insan bakarken rezil olurum.''
''Erkek sana öğretirim.'' dediyse de Altın'ın dans pistinin cumartesi gecesi için uygun bir yer olmadığını anlamıştı. Bu yüzden ısrardan vazgeçti. ''Haydi Katrina, biraz şampanya iç. Kadehine hiç dokunmadın.''
Kadın itaatle şampanyadan bir yudum aldı. Tadını beğenmemişti. Sean tabağındaki istakozu bitirerek arkasına yaslandı. İyi içki ve yemek onu canlandırmıştı.
''Şefin öteki yemekleri de bu istakoz kadar iyi yaptığını umarım.''
Birden dondu kaldı. Mermer merdivene bakıyordu. İki erkek ve bir kadın belirmişti merdivenin başında. Adamların büyük ilgi gösterdikleri kadın kendi Reutenbach'tı. Kendi sarı saçlarını tepesine toplamış, göğüslerinin yarısını açık bırakan köpük gibi beyaz bir tuvalet giymişti. Kulaklarında göğsünde pırlantalar parlıyordu. Kadın gülerek aşağıya bakarken birden gözleri Sean'a ilişti. Gülüşü dudaklarında donup kaldı. Sonra o kibar halinden utanarak eteklerini topladığı gibi koştu. Kavalyeleri de telaşla peşinden geliyordu. Salonda bütün gözler onlara dönmüştü. Sean karşılamak için iskemlesini iterek kalktı. Kendi ona erişerek zıplayıp boynuna sarıldı. Uzun uzun birbirlerini gördüklerine sevindiklerini söylediler. Sean sonunda kadının kollarını boynundan çözerek Katrina'ya döndü. Her solukta göğüsleri yakasından dışarıya uğrayacakmış gibi duran, yanakları pembeleşmiş kendi bu sefer onun kolunu yakaladı.
''Kendi, karım Katrina ile tanışmanı istiyorum. Sevgilim, bu kendi Reutenbach.''
Katrina çekinerek gülümsedi. ''Nasılsınız?''
Kendi de en olmayacak sözü söyledi. ''Sean, şaka ediyorsun, evlendin mi?''
Katrina'nın gülüşü silindi. Kendi durumu sezerek hemen ilave etti. ''Ama yaptığın seçim için seni tebrik etmeliyim. Seninle tanıştığıma sevindim Katrina. Bir gün buluşalım da sana Sean'ın korkunç geçmişini anlatayım.''
Kendi hala erkeğin kolunu tutuyordu. Sean karısının bakışlarını görerek kolunu kurtarmaya çalıştıysa da kendi oralı olmadı.
''Bunlar son kavalyelerim. İkisi de çok hoş. Onun için kararımı veremiyorum.''
arkasında terbiyeli köpekler gibi duran erkekleri işaret etti. ''Bu Harry Lattigan, bu da Derek Goodman. Çocuklar, bu da Sean Courtney. Sık sık ondan söz ettiğimi duydunuz.''
Erkekler el sıkıştılar. ''Derek Goodman, size katılabilir miyiz?'' diye sordu. Sean güldü, ''oturmazsanız üzülürüm.''
Adamlar iskemle bulmaya gidince Candy ile Katrina birbirlerini süzdüler. Candy tatlı tatlı gülümsedi.
''Johannesburg'a ilk defa mı geliyorsun?''
İçinden de Sean bunu nereden bulmuş diyordu. Sıska ve rengi de berbat. Ya lehçesi? Sean çok olağanüstü bir kadın bulabilirdi.
''Evet, fakat burada az kalacağız.''
Katrina da bu bir fahişe diye düşünüyordu. Göğüslerinin yarısı ortada, yüzü boyalı. Sean'a sarılmasından da belli bu. Bir zamanlar Sean'un metresiydi mutlaka. ''Bir daha kocama elini sürerse onu öldürürüm.''
Kendi gülümsedi. ''Bundan ben de eminim.''
Ama Katrina ağzını bile açmayınca kadın yine Sean'a döndü. ''Seni görmek ne güzel. Sana ilk rastladığım günkü gibi esmerleşmişsin ve yakışıklısın.'' ''Duff'la otele ilk yemek yemeye geldiğiniz günü anımsıyor musun?''
Duff'ın adını duyan Sean'un gözleri bulutlandı.
''Evet, hatırlıyorum.'' Sonra garsona işaret etti. ''Şampanyaya devam ederim.''
''Kendi Duff bu gece sizinle mi?'' diye sordu.
Ama Sean onu duymazlıktan geldi.
''Sean, Duff bu gece burada mı?''
Erkek çaresiz kalarak ''Hayır değil.'' diye cevap verdi. Kendi dudağını ısırdı. Duff konusunda ona sormak istediği çok şey vardı. Sonunda dayanamayarak ayağa kalktı.
''Gel Sean, bakalım hala eskisi gibi dans edebiliyor musun?''
Sean karısına döndü. ''İznin var değil mi? Sadece bir dans.''
Katrina başını salladı ama ondan nefret ediyorum diye düşünüyordu. ''Fahişenin biri bu kadın. Kendi ile Sean'ın kol kola dans pistine gitmelerini seyretti.''
Derek sordu. ''Dans etmek ister miydiniz Bayan Courtney?''
Katrina ona bakmadan hayır der gibi başını salladı. Gözlerini Sean ve kendinden ayıramıyordu. Sean'un kadına sarıldığını görünce de boğazına bir yumru tıkandı. Kendi Sean'un yüzüne bakarak gülüyordu.
22. Ayrılım Sonu Sayfa 353